Ayrım 5. Fırtına Çocukları, Temos Kornaros. Sayfa 62. 3. Her şey yepyeni. Çocuklar heyecanlı, fısıldaşıyorlar gizli gizli. Cıvıl cıvıl dört dönüyorlar çevrede. Tam bu sırada kadınlı erkekli yamalı bohça bir kalabalık avluyu dolduruyor. Yaptıkları işlerden arta kalan çamurlar, tozlar kaplamış yüzlerini, giysilerini. Yardıma geldik öğretmen diyorlar. Sen buyur, biz kotaralım. Sağ olun diye karşılık veriyor öğretmen. Bunca adama ihtiyacımız yok ki bizim. Şipşak bitiverir tüm işler öğretmen efendi diyor en yakında duranlardan sert bakışlı bir erkek. Sokak çocuğu kara kuru olan bir kez daha sürtüyor yüzünü öğretmenin eline. Tanıyor konuşan adamı. Dedem diyor. Kimse önemsemiyor çocuğun bu davranışını. Öğretmen de gelişigüzel okşuyor küçüğün başını. Bir yandan da avluya dolan bu kalabalığın maden ocaklarından, tarlalardan işlerini bırakıp yardıma gelen emekçiler olduğunu öğreniyor. Yeni okulun açılabilmesi için işin bir ucundan biz de tutalım deyip gelmişler gündeliklerinin kesilmesini göze alarak. Bir kadın, Tanrı seni korusun öğretmen efendi diye dua ediyor. Ayaklar yerde sürtünüyor, toprağı işeliyor. Bu ayaklar da bir şeyler söylemek istiyor sanki. Ancak öğretmen kalabalıktan gelen sabırsız, anlaşılmaz sesleri, çağrıları çözümlemeyi daha iyice öğrenememiş. Halkın sesinin anlamını kavrayamıyor. 5 kişi yeter benim için diyor. Gündeliklerinizi kaçırmayın. Madem geldik, bırakmayız seni yalnız başına. Sen buyur, söyle hele de kotaralım işimizi. Öbür okuldaki eşyalar ne olacak? Taşıyalım mı buraya? Hayır, orada avluda kalsınlar. İçinizden biri gidip karakola haber iletsin. Sahibi kimse, ne yapacaksa yapsın onları. Şirketin o eşyalar. Bilmem, orasını karakol bilir. Bizim işimiz değil. Ya kapı, kapıyı nasıl açalım? Anahtar kahyada. Kahyadaki anahtar uydurma, sahtesi. Asıl anahtar bendeydi. Bakanlıktan vermişlerdi. Ama yolda yitirdimdi. Kırın kapıyı. Yeni kilit takarız sonra. Şirketin bir adamı onları avluda bekliyordu. Öğretmen hanginiz diye sordu. Bendeniz. Bir emriniz mi var? Kalabalık kiminin sırtında okul sıraları, kara tahta, kiminin elinde süpürge, faraş, durup dinliyorlar söylenenleri. Görevli karşılık veriyor. Mr. Kemp sizi bürosunda bekliyor, birlikte gitmemizi söyledi. Henüz kendisiyle müşerref olmadık, niçin kendi gelip ne istediğini söylemiyor? Şirketin müdürü Mr. Kemp. Rica ederim, söyleyin o zata, okul vaktidir, işim var şimdi. Ambarda bir karışıklık olmasın, diyor. Söyleyin Mr.'e, ben ancak Yunan devletinden emir alırım. Şirketin malı depo edilmiştir buraya, hiç kimse müdahale edemez. Öğretmen gerekli anın gelip çattığını anlamıştı. Görevliye sırtına dönüp çift kanatlı kapıya doğru yürüdü. Eliyle şöyle bir yokladı. Dayanıklı mı diye baktı. 3 adım kadar geri çekildi. Yanlamasına sağ omzuyla kapıya yüklendi. Kapı kilidiyle demir kısımlar şaşkın gıcırdadı. İngiliz İmparatorluğuna yapılan bu hakaretten ötürü kızıp küplere binmişlerdi sanki demir parçaları. Tıs yok. Sessizlik çevreye yayılıyor. Şaşkınlık dolu dizgin. Gözler birkaç saniye açılan kapıya takılıyor. Sonra da yere indirilen okul sıralarının gürültüsü duyuluyor. Sonra ağır ağır solumalar, tıpkı ağır yüke koşulmuş hırçın katırların solumasını andıran solumalar. Açık, karanlık, gözdağı dolu geçit, bir an önce içeri girmek isteyen kalabalık tarafından tümden tıkanmıştı. Hemen pencere kanatları açılıyor iki yana. Salondaki tozların huzuru kaçmıştır. Tozlar şimdi bulut bulut göçe hazırlanıyor aceleci, telaşlı. Karanlık kapı ağzı ışığa boğulmuş, tertemiz elen ışığına. Yeni kuşağın sevinçli cıvıldamasına karışan ağır sözler duyuluyor şimdi. Sokak insanlarla dolmuştu, panayır vardı sanki. Ama bu insanların yüzlerine dikkatle bakacak olursa insan, asık suratlı, somurtkan bir kaygının bu yüzlerde dolaşmakta olduğunu görürdü. Kömür tozuna bulanmış insanlar, çocuklar, kadınlar, kümeler halinde sokaklarda dolaşıyor, öğretmenin evinden okula, oradan da jandarma karakoluyla şirket idarehane yönetiminde olup bitenleri izleyebilecekleri köşe başlarına gidip bekliyorlar. Çarşıdaki demirci ustası yeni kilit için para almamıştı. Papaz efendi okulun açılış töreni için kendisine verilen armağanı kabul etmemişti. Yerleştirilmiş masaların üstüne serilen el işi örtüler törenden sonra da okulda bırakılmıştı. Varsın bir işe yaramasınlardı okulda. Kendi okullarının, yeni okulun böyle olmasını istiyorlardı. Bol bol masası, sandalyesi, örtüleri olsundu. Kendi okulları değil miydi? Karanlık basmıştı ama kalabalık küme küme sokaklarda dolaşıyordu. Şirket arabalarının gelip okul avlusundan eşyaları aldıklarını, yamaçtaki yeni ambara boşaltıp geri dönüşlerini seyrediyorlardı keyifli. Gece yarısına doğru hareket azalmış birkaç kişi öğretmen eviyle okul çevresinde kalmıştı. Deneyimli gözler o gün tüm bakışların kazanılmış bir zaferden bahsettiklerini görüyordu açık seçik. Bu, gece yarılarına kadar dolaşmalarda kazanılan bu zaferin nöbetçilerinin dolaşmasıydı. Deneyimli kulaklar, maden ocakları işi paydos edeceklermiş. Pamuklar için başka bölgelerden ırgat getireceklermiş. Hem hemen yarından tezi yokmuş. Bu işin elebaşlarından 200 kişi mülke zarar, grev, hasar ve tehdit suçlarıyla mahkemeye verilecekmiş. Öğretmen yarın pılısını pırtısını toplayacakmış gibi söylentilerin gerçek amacını açık seçik sezinliyordu. Halkın bunlara gösterdiği tepki alay ve kahkahadan başka bir şey değildi. Olup bitenler gurur, onur ve kararlı olma duygusu dolu yepyeni bir maden ocağını müjdeliyordu. Sorun öyle basit de değildi. Kasaba derin derin doyasıya soluyor, sağlık dolup taşıyor, ancak masallardan ve çok eski düşlerden tanıdığı yepyeni bir güç duyuyordu benliğinde. Vardiyalar gecenin karanlıklarında posta değiştiriyor, uzun bir uyuşukluk süresinden sonra uyanan ve halkın bilinci denilen ödün vermez gücün şavkının bekçiliğini yapıyordu bu vardiyalar. Bu karışıklığa, uğradığı bu hakarete karşı şirketin sert önlemlere başvuracağı konusunda herkes söz ve fikir birliği halindeydi. Ama böyle anlarda Mr. Kemp'in keyfinin neyi isteyeceği kimin umurunda? Gerçek şuydu ki eğer halk o gece şirket yönetiminin ışıklı pencereleri ardında neler döndüğünü bilseydi, belki de savaş kaybedilebilirdi. Olup bitenleri daha sonra öğretmen Spiromilos'tan öğrendiler. Şirket yönetim kurulu bütün gece ve ertesi gün kesintisiz çalışmıştı. Apaçık bir grev hareketi olduğu üzerinde anlaşmaya varılmış, bu grevin gelişebileceği, tehlikeli bir durum alabileceği de düşünülmüştü. Böyle bir durumun ancak 15 yıl sonra olağan sayılabileceği gerçeği üzerinde de durulup tartışılmıştı konu. Ayrıca Mezohora bölgesinin öğretmen Kapsalis'in kişiliğinde bir lider bulduğu gerçeği de kabul edilmişti. Ancak bu lider kendi gücünün öz niteliğini iyice kavrayamamış, onun bilincine varamamıştı, rolünü salt bir binanın geri alınmasından ibaret sanmıştı. Yönetim kurulu grevcilere karşı silah kullanmak, öğretmenin başka bir yere atanmasını sağlamak gibi önerilere de iltifat etmemişti. Bunlar yüzeyde kalan düşünceler, tehlikeli görüşlerdi, şirketin çıkarlarına umulmadık zararları olabilirdi. Sömürgecilik siyasetinden edindikleri deneyimleri hareket ve karar haline koyarak şu sonuçlara varmışlardı bu toplantıda. 1. Bu hareketi bir grev gibi değil, övünülecek bir uygarlık göstergesi olarak yorumlamak. 2. Öğretmene karşı yıldırma önlemlerine girişmek şöyle dursun, tam tersine kendisine karşı son derece saygılı davranmak. 3. Köylülere dağıtılması düşünülen 400 dönüm arazinin aile ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla derhal işçilere üleştirmek. Köylülere ise hareketin bunu gerektirdiğini, şirketin başkaca davranmasına olanak bulunmadığını uygun bir dille anlatmak. 4. İşçilere gündeliklerini geciktirmeden, kendilerinin istemesine fırsat vermeden zamanında ödemek. 5. Jandarma Karakol Komutanı Zervos'un özel durumunu incelemek, niçin bu olayda pasif kaldığını araştırmak. Niçin Kahya Stavrolemis'e karşı yürütmek istediği işlem için elverişli zaman olarak tam bu olayın patlak verdiği günü seçmiş olduğunun, esrar işinden dolayı onun için tam o gün tevkif ettiğinin nedenlerini ayrıntılarıyla saptamak. Bu bir rastlantı mıydı, yoksa öğretmenle bir bağlantısı mı vardı karakol komutanının? Yönetim kurulunun vardığı sonuçlar bunlardı. Sömürge politikasının üstün deneyimleri onlara zaman kazanmaları gerektiğini öğretmişti. Halk kışkırtılmamalı, tersine yatıştırılmalıydı. Zor kozunun oynanması zamanı değildi. Şimdi bulanıklık kozunun sırasıydı. Böylece herkesin yumruk beklediği, yumruğa karşı yumruk kullanacağını sandığı bir sırada ardı arkası kesilmeyen yağcılık davranışları şaşkına döndürmüştü milleti. Kin duyguları gemlenmiş, hız kesilmişti. Ertesi gün ikindi vakti bir şirket memuru müdürün özel arabasıyla öğretmenin evine giderek tam bir resmiyet ve protokol havası içinde irice bir zarf bırakmıştı. Zarfın içinde bir yazı vardı ve bu yazıda şöyle deniliyordu. Mezohora İlkokulu Müdürlüğü'ne, Sayın Bay Müdür, iş bu yazımızla, kasabamızın ilkokulunun uygar bir görünüme kavuşması ve gerekli eşyaların satın alınarak tamamlanması, okul araç ve gereçlerinin sağlanması amacıyla emrinize 200 sterlin verilmesine yönetim kurulumuzun karar verdiğini bildirir, kasaba halkının ilgisini toplama ve imece yoluyla terk edilmiş eski bir binanın çok kısa bir zaman içinde uygar bir okula çatı olacak bir duruma dönüştürülmesinde büyük bir başarı gösteren ve uygarlık yolunda parlak bir örnek olan çok değerli müdürü Candan tebrik ettiğimizi bildirmekten onur duyarız. Şirketimizin gelecekte de bu ilgisinin süreceği konusundaki yönetim kurulumuz kararına güvenileceğini umar, derin saygılarımızı sunarız. Şirket Müdürü R. Kemp. Görevinin tam bilincine varmış bir lider bu zarfı şirketin suratına atar, okulun ihtiyaçlarının bundan böyle halk tarafından karşılanacağını, hiç kimsenin yardım ve sadakasına ihtiyacı kalmadığını karşılık olarak bildirirdi. Ama öğretmen kapsalist, öğretmen olarak atanıp geldiği yerde olayların kendisini bir halk önderi yaptığının farkına varamamıştı. Mezohora kasabasının tek bir ruh halinde ve savaş düzeninde kendisini geleceğin ışıklı yollarına götürmesini ondan beklediğini sezememişti. Ona göre önemli olan okulun kendisiydi. Onun Yunanlı onuru yurt eğitiminin bir ahır çatısı altında gerçekleşebileceğini kabul edemiyordu. Dilediğini de bileğinin gücüyle elde etmişti. Ama yalnız bir okul binası istemek değil, bütün Yunanistan'ı tümüyle birlikte isteyebileceğini bilemiyordu. Bu yiğit kişide eksik olan deneyimdi ve büyük ve kritik anlarda yiğitliğin tek başına yetmeyeceği bir gerçekti. Artık şirket için bir tehlike kalmamıştı. Zaman onun yararına işliyordu. Gelecek günler bu adam hakkında çelişik konuşmalar, kanılar getirecekti kasabaya. Fısıltılar başlamıştı bile. Canım, o da satılmışın biri. Köylülerle işçiler arasında yakında kan gövdeyi götürecekti. O 400 dönüm işinden ötürü. Şirketin ileride yapacağı bağışlarla kasabada çağdaş bir cezaevi kurulacak. Bu evde hücreler bulunacak. Bu hücreler Mezohora'nın gelecekteki halk öncülerini konuk etmek için sabırla, heyecanla bekleyecek. Böylece English Company başsız kalmış kalabalıklarla işlerini rahatça bal gibi yürütüp gidecekti. İşte o zaman zor, elindeki Made in English damgalı kanlı hançeriyle sokaklara dökülecek, bilincin ve ruhların teslim bayrağı çekmesini sağlayacak, sayısız siyasi ve diplomatik çelmelerle dolu resmi belgenin şirkete gösterilmesi hiçbir yarar sağlamayacaktı. Olayların geçtiği günün gecesi ek görevli çevirmen Spiromilos'un kulaklarını tırmalamıştı dinlediği konuşmalar adam akıllı. Bundan böyle asıl görevine döneceğini Mr. Kemp'e bildirmişti. Bu kararda onun yazgısının belirlenmesine yetmişti. Şimdi şu an şu yattığı cezaevinin giriş yazısı daha o zaman kesilmişti Spiromilos adına. Bütün geçen yıllar süresince bu şirket, onurlu bir halk kitlesinin yetinmeyi bilen bir kalabalığa dönüştürülmesi işini tek başına başardığını bilir ve bununla övünürdü. Kendi ülkesinin dış politika planında belirtildiği gibi başarmıştı bu işi. Zor gerekmezdi. Açlığın, hastalıkların, eğitimsizliğin bilimsel bir biçimde sömürülmesi yetip de artmıştı. Örgütlü bir sefalet politikası, ulusların korunması ilkesine dayanan o korkunç insanlık dışı deneyim, Kemp'inki gibi kof kafalara bile bir ulusun zekasına sünger çekmek, çok uzak geleceklerin ufuklarında ancak belli belirsiz gölgeleri sezebilen, olayların niteliğini kestirebilmek olanağını veriyordu. Nitekim bugünkü durumu çok iyi hesaplamış, çok iyi tahmin etmişti Kemp. Kölelerin o ilk başkaldırma hareketinde elebaşların kafasını ezmemişti. Bugün de aradan geçen olayları bir toplu iğnenin ucuyla bile kurcalayacak olursan, sömürgecinin seni hala aldatmakta olduğu, planını sistemli bir şekilde uyguladığı, bunu da görmene bir güzel engel olduğu gerçeği açığa çıkar. Tutuklu bulunmanın nedenleri İngilizler, yabancıların doymazlıkları, çıkarları, kendi öz yurdunun nasıl bağımlı tutulduğu üstüne yüzeyde kalan bir sürü boş laflar edersin. Tüm bu olup bitenlerin suçunu bir takım kişilere ya da kendi hükümetinin beceriksizliğine yüklersin. Ama hiç mi hiç yabancıların kendileri aklına gelmez. Yabancıları aklına getirdiğin zaman da İngilizlere öfkelenir, kin duyarsın ama yalnız Mezohora'daki İngilizlere. İngilizlerin ilkelerine, yöntemlerine, sistemlerine değil, kendi alışkanlıklarının, düşüncelerinin, tercihlerinin, senin kendi yasa yapıcılarının inançlarının temelinde mutlaka ağzındaki piposuyla rahatça oturmuş seninle alay eden bir kent bulunmaktadır. Ama gene de bu bile önemli değildir senin inancına göre. Ek görevli çevirmen Spiromilos'un durumu buydu. Hayatının belirli bir anında ve belirli bir davranışı sırasında yabancıya öfkelenmiş, kin duymuştu. Hepsi bu kadar. Yüzeyde kalmıştı. Kötülükleri derinlemesine, genişlemesine görebilmek için daha ileri gidememişti. Böylece kendisini kinle hayranlığı birbirine karıştırır durumda görür, bir İngiliz'i andıran davranışların yüz anlatımlarını yakalar, izlersin. İstilacı hala onun benliğine iyice çöreklenmiş oturmakta, yaptığı etkiyle Kurtuluş Savaşçısı Spiromilos'un kendi halkını olumlu bir biçimde sevebilmesine engel olmakta. Spiromilos istilacıyı göremez olmuştur. Gözlerini Mezohora'nın buruşuk, kirli bir resmine dikmiş, bu kasabanın insanları arasından salt kendi özünün sivrilip savaşmak durumuna geldiğini sanmakta. Yabancılar da aynı sanığı, aynı kanıda. Seçkin uluslara, başkalarını yönetme konusunda öncelik tanınmıştır, derler. 5. ayrımın sonu sayfa 70.